Sayfa 288. 12. Bölüm. Cat Shannon'ın Hamburg'dan ayrıldığı sırada Martin Thorpe, Sir James Mansell'ın çalışma odasına girdi. Bayan McAllister dedi, niçin geldiğini belirtmek için ve bu arada Mansell ona oturması için işaret etti. Ziyaretine gittim diye devam etti Thorpe. Düşündüğümüz gibi elinde bulunan Bormak senetlerini iki kez almak istemişler. Her iki adam da yanlış bir yol izledikleri için senetleri alamamış. 86 yaşında, yarı bunak ve de çok alıngan. Hiç olmasa böyle bir izlenim bırakıyor. Tam anlamıyla bir İskoç ve işleri de Dundee'deki bir hukuk danışmanı yürütüyor. İşte onun hakkındaki her şey bu raporda. Sir James Manson'a üstü deri kaplı bir dosya uzattı. Ve Manson Consolidated'ın başı birkaç dakika içinde raporu okudu. Okurken birkaç kez omurdandı. Bir kez de Allah kahretsin diye söylendi. Bitirince Thorpe'a baktı. Bormak'ın 300 bin senedini hala istiyorum dedi. Ötekilerin yanlış yol izlediğini söyledi. Niçin? Görülebildiği kadarıyla tek bir tutkusu var, bu da para değil. Kendi çapında zengin sayılır. Evlendiğinde paradan çok arazisi olan İskoçyalı bir mülk sahibinin kızıydı. Bu evliliğin iki aile tarafından hazırlanmış olmasını söylemeye bile gerek yok. Babasının ölümüyle miller boyunca uzanan kırsal arazi ona kaldı. Son 20 yıl içinde şehirlerde oturan av meraklılarının bu alanda avlanmak için ödedikleri ve endüstri kurmak isteyenlere satılan alanlardan aldığı parayla hatırı sayılır bir servet sahibi oldu. Bütün bu işlere danışmanı ya da aracısı her neyse işte o bakıyor. Geliri oldukça iyi. Şimdiye kadar senetleri almak isteyenlerin paradan başka bir şey önerdiklerini sanmıyorum. Para ise onu hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Peki öyleyse ne ilgilendirebilir diye sordu Sir James. İkinci sayfadaki ikinci paragrafa bakın Sir James. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Şirketin her kuruluş yıl döneminde The Times'a verilen bir ilan, bir anıt dikilme önerisi, Londra Belediye Meclisi'nce kabul edilmeyen bir öneri. Kocasının doğduğu kentte bir anıtının dikilmesini istiyor. Sanırım tek güçsüz yanı bu. Köle çalıştıran kocasının anısını yaşatmak için dikilecek bir anıt. Evet, evet, haklı olabilirsin. O halde ne yapmamız gerekiyor? Thorpe düşündüklerini ana hatlarıyla açıklarken Manson dikkatle dinliyordu. Başarıya ulaşabilir dedi sonunda. Dünyada daha garip şeyler de oluyor. Bunun da sakıncalı bir yanı var. Sen ona bu öneriyle gidip de yine kabul ettiremezsen bir daha başka bir öneriyle gidemezsin. Doğrudan doğruya da para öneremezsin. Çünkü paraya evet demediğini biliyoruz. Peki nasıl istersen öyle davran. İstediğin oyunu oyna. Ama mutlaka senetleri al. Bu sözün üstüne Thorpe artık harekete geçebilirdi. Shannon saat 12'yi biraz geçe Londra'daki dairesine geldi. Paspasın üstünde Marsilya'dan Langarotti'den gelen bir telgraf duruyordu. Keith Brown adına ve Jean imzasıyla gelmişti. Üstünde yalnızca bir adres yazılıydı. Kent merkezinin biraz dışında Langarotti'nin Lavayon adıyla kaldığı bir otelin adresiydi. Langarotti'nin almış olduğu bu tedbir Shannon'ın hoşuna gitti. Fransa'da otellerde doldurulan formlar polise teslim ediliyordu. Langarotti'nin kentin bu kadar dışında kalması polisi kuşkulandırabilirdi. Shannon Avrupa Otel rehberini 10 dakika kadar karıştırdıktan sonra otelin telefon numarasını buldu ve hemen aradı. Bay Lavayon'la görüşmek istediğini söylediğinde dışarıda olduğunu bildirdiler. Not bırakarak dönünce Londra'dan Bay Brown'u aramasını rica etti. Dört arkadaşına daha önce telefon numarasını vermiş, hepsine bu numarayı ezberletmişti. Yine telefonla Andy'nin posta kutusu adresine Walter Harris adına bir telgrafla Londra'ya döndüğünü ve onunla görüşmek istediğini bildirdi. Bir telgrafta Jani Dupre'ye göndererek telgrafı alır almaz onu aramasını istedi. İsviçre'deki bankasına telefon etti ve kendi ücretinin yarısı olan 5000 sterlinin Handelsbank'tan geldiğini ama gönderenin adının bildirilmediğini öğrendi. Andy'nin göndermiş olduğunu biliyordu. Omuz silkti. Ücretinin yarısının gönderilmesi iş bu durumdayken olağandı. Manson'un gücünü ve Kimba'yı devirme isteğini bildiğinden parasının öteki yarısını da alacağından emindi. Öğleden sonra oturup Lüksemburg ve Hamburg gezilerini ayrıntılarıyla yazdı. Ama bu raporu Lüksemburg'daki muhasebe firmasıyla iki silah satıcısını eklemedi. Ayrı bir kağıda da yaptığı bütün masrafları geçirdi. Raporunu bitirdiğinde saat 4'ü biraz geçiyordu. Sabah Lufthansa uçağında yediği birkaç lokmadan başka hiçbir şey yememişti. Buzdolabında 6 yumurta buldu ve omlet yapmak istedi. Ama elini yüzüne bulaştırınca yumurtaları çöp tenekesine atmak zorunda kaldı. 6'yı biraz geçe gelen Jani Dupre'nin zili çalmasıyla uyandı. 5 dakika sonra da telefon çaldı. Postaneden telgrafını alan Andy'in telefon ediyordu. Andy'in Shannon'ın rahatça konuşabilecek bir durumda olmadığını hemen anladı. ''Yanında biri mi var?'' diye sordu Andy'in. ''Evet. Bu işle ilgisi olan biri mi?'' ''Evet. Benimle konuşmak mı istiyorsun?'' ''Sanırım gerekli.'' dedi Shannon. ''Yarın sabah olur mu?'' ''Olur. Saat 11'de ne dersin?'' ''Peki.'' dedi Shannon. ''Senin orada mı?'' ''Benim için fark etmez.'' 11'de orada olacağım dedi Andy ve telefonu kapadı. Shannon Güney Afrikalı'ya döndü. İşler nasıl gidiyor Jane diye sordu. Dupre çalıştığı 3 gün içinde çok az bir ilerleme kaydetmişti. 100 çift çorap, fanila ve külotlar cuma günü hazır olacaktı. 50 savaş ceketini yapacak bir yer bulmuş, siparişini vermişti. Aynı firma ceketlere uygun pantolon da yapabileceğini söylemişti. Ama Dupre Shannon'ın emrine karşı gelmemek için pantolonları alacağı başka bir firma arıyordu. Pantolon, ceket, takım giysi yaptırdıklarını kimse öğrenmemeliydi. Dupre'ye kimsenin ondan kuşkulanmadığını da söyledi. Ama Shannon ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamasını istedi. Johnny postalları almak için birkaç yere gittiğini ama istedikleri gibi olanlarını bulamadığını söyledi. Bir hafta daha arayacağını, bere, el çantası, sırt çantası, uyku tulumu gibi öteki gereçleri bir sonraki hafta içinde aramaya başlayacağını belirtti. Shannon şimdiye kadar almış olduğu malları bir an önce Marsilya'ya göndermesini istedi. Dupre'ye en geç 48 saat içinde Langarotti'den Marsilya'da malları teslim alacak olan firmanın adını öğreneceğine söz verdi. Güney Afrikalı gitmeden önce Shannon Langarotti'ye gerçek adıyla Marsilya Merkez Postanesi'ne bir mektup yazdı. Mektubunda Korsikalı'ya 6 ay önce hurma ağaçları altında yaptıkları bir konuşmayı hatırlatıyordu. Korsikalı Paris'te tanıdığı bir adamın Afrika ülkelerinden birinin elçiliğinden kolaylıkla kim kullanacak belgesi alabileceğini söylemişti. Şimdi Shannon bu adamın adını ve onu nerede bulabileceğini bildirmesini istiyordu Langarotti'den. Bitirince mektubu Dupre'ye verdi. Giderken Trafalgar alanındaki postaneden ekspres olarak postaya vermesini istedi. Marsilya'dan Langarotti'den telefon bekliyor olmasaydı bu işi kendisinin yapacağını söyledi. Saat 8'de Langarotti'den telefon geldiğinde Shannon daha da acıkmıştı. Fransız telefon hattının düzgünlüğünden olsa gerek Langarotti'nin sesi çatlak geliyordu. Shannon ona işlerin nasıl gittiğini kapalı sözcüklerle sordu. Paralı askerlere dört bir yöne dağılmadan önce telefon konuşmalarında ne olursa olsun açık konuşmamaları gerektiğini söylemişti. ''Otele yerleştikten sonra sana bir telgrafla adresi gönderdim.'' dedi Langarotti. ''Biliyorum, telgrafını aldın.'' diye bağırdı Shannon. ''Bir motosiklet kiraladım ve aradığımız malları satan mağazalara dolaştım.'' dedi Korsikalı. ''Her malı yapan 3 yapımcı var. 3 bot yapımcısının adreslerini ve adlarını aldım. Mektupla da broşürlerini istedim. Sanırım bir hafta içinde gelir. Sonra da burada bulunan ajandadan seçtiğimiz markayı getirmesini isterim.'' ''İyi fikir.'' dedi Shannon. ''Öteki mallar ne olacak?'' ''Bunları bana gelecek broşürlerden seçeceğiz. Biri ötekiyle ilgili. Ama sen kaygılanma. İhtiyacımız olan ikinci maldan kıyı boyunca sıralanan mağazaların hepsinde, üstelik binlercesi var. Bahar geldiği için her modelin en yenileri getiriliyor.'' ''Tamam, güzel.'' diye bağırdı Shannon. ''Şimdi beni dinle. Malların gönderilmesi için iyi bir ihracat ajantasının adını bilmek zorundayım. Bunu düşündüğümden de önce öğrenmem gerek. Çok kısa bir zamanda buradan ve Hamburg'dan mal göndereceğiz.'' ''Bunu kolayca hallederim.'' dedi Langarotti telefonun öteki ucundan. ''Ama Toulon'da olması daha iyi olur. Niçin böyle düşündüğümü kestirebilirsin.'' Doğru, kestirebilirdi. Langarotti otele yerleşmek için başka bir hat kullanabilirdi. Ama limandan küçük bir şileple mal gönderirken aynı şeyi yapamazdı. Çünkü bu işi yaparken kimlik kartını yanında bulundurmak zorundaydı. Üstelik son yıllarda Marsilya polisi limandaki kontrolü yoğunlaştırmış, gümrük müdürlüğüne dehşetli diye bilinen biri atanmıştı. Bu tedbirlerin arttırılmasının nedeni uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek içindi. Çünkü son yıllarda New York'a giden malların Marsilya'dan yüklendiği söyleniyordu. Üstelik uyuşturucu madde peşinde olanlar silahları bulabilirlerdi. Daha işe başlamadan yakalanmak, hele suçu olmadan yakalanmak hiç de iyi bir şey olmazdı. ''Haklısın, o bölgeyi sen iyi tanıyorsun.'' dedi Shannon. ''Bulur bulmaz adresi telgrafla bildir.'' ''Bir şey daha var. Sana bir mektup gönderdim. Bu akşam ekspres olarak postalandı. Marsilya postanesine gelecek. Ne istediğimi okuyunca anlarsın. Mektubu alır almaz cuma sabahı olacağını sanıyorum. Adamın adını bana telgrafla bildir.'' ''Olur.'' dedi Langarotti. ''Başka isteğin var mı?'' ''Şimdilik yok. Broşürleri alınca fiyatları ve kendi fikrini belirterek gönder. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız.'' ''Oldu. Hoşça kal.'' diye bağırdı Langarotti ve Shannon telefonu kapadı. Dışarı çıktı. Boyce de Saint-Jean'da tek başına yemek yedi. Erkenden yattı. Ertesi sabah saat 11'de Andy'in geldi ve bir saat süreyle rapor okudu, hesapları inceledi. Aynı zamanda da Shannon'dan bilgi aldı. Fena değil dedi sonunda, işler nasıl gidiyor? İyi dedi Shannon, daha yeni başladık, işe başlayalı henüz 10 gün oldu ama yine de iyi ilerleme kaydettik. Bütün siparişlerin 20. güne kadar verilmesini istiyorum ki bunların sağlanması için 40 gün kalsın. Sonra da malların toplanıp güven altında gemiye yüklenmesi için 20 günümüz kalır. Eğer istediğimiz zaman oraya varmak istiyorsak 80. gün denize açılmalıyız. Bu arada şunu da söyleyeyim, kısa bir süre sonra yine paraya ihtiyacımız olacak. 3500 Londra'da, 7000 de Belçika'da var ya diye çıkıştı Andy'in. Evet biliyorum ama kısa bir süre sonra büyük ödemeler başlayacak. Madrid'den yüklemeyi hazırlaması için 40 güne gerek duyan Hamburg'daki silah satıcısı, Johan'a 12 gün sonra 26 bin dolar vermek zorunda olduğunu, sonra 4800 doları da saldırıda gerekli yardımcı araçları almak için yine Johan'a vereceğini açıkladı. Paris'ten kim kullanacak belgesini alınca bu belgeyi Yugoslavya'dan alacağı silahların yarı tutarı olan 7200 dolarla birlikte Allen'a göndermek zorunda olduğunu da ekledi. Hepsi üst üste geliyor dedi Shannon. Aslında en büyük ödeme silahlar ve gemi için olacak. Elimizdeki paranın yarısından çoğu bunlara yatacak. Peki dedi Andy'in. Belçika'daki hesabına 20 bin sterlinin havalesi için gerekli işlemleri hazırlayacağım. Sonra da paranın transferi için bir telefon etmem yetecek. Bu durumda parayı ihtiyacın olduğu an birkaç saat içinde alabileceksin. Gitmek için ayağa kalktı. Başka bir şey var mı? Yok dedi Shannon. Hafta sonunda başka bir yolculuğa çıkmam gerekiyor. Önümüzdeki haftanın büyük bir bölümünü dışarıda geçireceğim. Gemi arama işlemini, Marsilya'da motor ve botların seçimini, Belçika'da yarı otomatik silahları kontrol etmek istiyorum. Yolculuğa çıktığını ve geri döndüğünü bana her zamanki adrese telgrafla bildir dedi Andy'in. Cottesmore bahçelerinin ilerisinde Kensington Caddesi'ne pek uzak olmayan eski evin misafir odası, pencereleri kaplayan kalın perdelerden ötürü loştu. Perdelerin arasındaki küçük aralıklardan içeri gün ışığı sızıyordu. Odanın içinde Victoria devrinin son döneminden kalma, onarım görmüş dört koltuk ve aralarında ince işli antika sehpalar vardı. Renkleri solmuş duvarlardaysa atalarının portreleri asılıydı. Montrose, Farquhar, Monteagle ve Fraser'ların portreleri. Acaba bunların hepsi bu kadının ailesinden miydi? Yine de İskoçların bu gibi hesaplarına kimsenin aklı ermezdi. Hiç yakılmadığı belli olan şöminenin üstünde ötekilerden daha büyük olan bir çerçeve vardı. Eteklikli bir erkeğin resmiydi bu ve ötekilerden yeni olmasına rağmen bunun da rengi solmuştu. Uzun favorileriyle sınırlanmış olan yüzü odaya sanki tesisinin öte yanında çalışan kölelere bakar gibi bakıyordu. Portrenin altında şunlar yazılıydı. Sir Ian McAllister, Britanya İmparatorluğu Şövalyesi. Martin Thorpe tekrar Bayan McAllister'a döndü. Bayan McAllister koltuğuna oturmuş, her zaman olduğu gibi boynunda asılı işitme aygıtıyla oynuyordu. Thorpe biraz mırıldanıp, biraz homurdanıp, biraz da sesini yükselterek kendine özgü bir aksanla konuşan kadını anlamakta güçlük çekiyordu. ''Daha önce gelenler de oldu Bay Martin'' diyordu. Kendini iki kez tanıttığı halde o yine de Bay Martin diyordu. Ama senetleri satmak için bir neden görmüyorum. Kocamın şirketiydi. Onların para kazandığı bu tesisleri kocam kurdu. Bu onun işiydi. Şimdi de insanlar geliyor ve başka işler yapmak için bu şirketi satın almak istiyor. Ev yapmak ve başka işlerde kullanmak için. Benim buna aklım ermiyor. Onları anlayamıyorum. Hiçbir zaman da satmayacağım. Ama Bayan McAllister... Sanki onun konuşmaya başladığını duymamış gibi devam etti. Gerçekten de duymamıştı. Çünkü işitme aygıtıyla sürekli oynadığı için ara sıra düğmesini kapatıyordu. Thorpe yavaş yavaş ötekilerin niçin bu senetleri alamadığını anlamaya başladı. ''Anlıyor musunuz? Sevgili kocam nur içinde yatsın. Bana çok şey bırakmadı Bay Martin. O Çinli onu öldürdüğünde ben millerce uzakta İskoçya'daydım ve bir daha da oraya gitmedim.'' Gitmememi salık vermişlerdi. Ama tesislerin şirketin malı olduğunu ve büyük bir bölümünün bana kaldığını söylediler. İşte bıraktığı bütün miras budur. Bana bıraktığı mirası satamam. Thorpe az kalsın şirketin değersiz olduğunu söylüyordu. Ama böyle bir şeyi söylememesi gerektiğini anladı. Bayan McAllister diye başladı yeniden. İşitme aygıtına doğru konuşmanız gerekiyor. Bir kütük kadar sağırdır dedi Bayan McAllister'ın can yoldaşı. Thorpe ona teşekkürlerini bildiren bir davranışta bulundu. İlk kez bu kadına dikkatle bakmıştı. 70 yaşına yaklaşıyordu ve yüzünde bir zamanlar zenginken servetini kaybedip başkalarına muhtaç olanlarda rastlanan bir görünüm vardı. Bu gibiler yaşamak için ters, huysuz ve geçimsiz insanlara bakmak zorunda kalırlardı. Thorpe ayağa kalktı ve koltuğunda oturmakta olan huysuz yaşlı kadına doğru ilerledi. İşitme aygıtına doğru eğilerek konuşmaya başladı. Bayan McAllister, benim temsil ettiğim insanlar şirkette bir değişiklik yapmayı düşünmüyorlar. Tersine bu işe çok para yatırıp onu eski durumuna getirmek, zengin ve ünlü yapmak istiyorlar. McAllister tesislerini tıpkı kocanızın yönettiği zamanki durumuna. Bir saattir konuşuyorlardı ve ilk kez kadının gözlerinde bir parıltı belirdi. Yani kocamın yaşadığı günlerdeki gibi mi? Diye sordu. Evet bayan McAllister diye bağırdı Thorpe. Eliyle duvardaki portreyi gösterdi. Yaşasaydı şirketi nasıl görmek isterdi? İşte biz de şirketi o duruma getirmek istiyoruz. McAllister tesislerinde onun anısını ve çalışmasını yansıtacağız. Tekrar gözleri donuklaştı. Onun için hiçbir zaman bir anıt dikmezler dedi titreyen sesiyle. Bunun için çok uğraştım ama onlar yer olmadığını söylediler. Yer yokmuş. İstedikleri zaman istedikleri anıtı dikiyorlar. Ama sıra benim ayınıma gelince yer olmuyor. Eğer şirket eskisi gibi zengin ve ünlü olursa onun için bir anıt dikerler diye bağırdı Thorpe işitme aygıtına doğru. Bunu yapmak zorundalar. Şirket zengin olursa bu konuda baskı yapabilir. Şirket onun anısını yaşatmak için Sir Ian McAllister Vakfı adında bir kuruluş kurup burs verebilir. Bu sözleri daha önce de söylemişti ama o zaman kadına duyuramamıştı. Bu kez duyurabildi. Bunun için çok para gerekir dedi Bayan McAllister titrek sesiyle. Ben zengin bir kadın değilim. Aslında çok ama çok zengindi ama herhalde bundan haberi yoktu. Sizin para vermeniz gerekmiyor Bayan McAllister diye bağırdı Thorpe. Bu parayı şirket verecek. Bunun için de şirketin eski durumuna gelmesi gerekiyor. Bu da paraya dayanıyor. Şirkete parayı arkadaşlarım verecekler. Bilmiyorum, bilmiyorum diye inleyip burnunu çekmeye başladı ve yeninden ince beyaz mendilini çıkardı. Benim bu işlere aklım ermez. Keşke sevgili ayinim burada olsaydı. Ya da Bay Dalglish. Bir şey yapmadan önce hep ona danışırım. Evrakları benim yerime hep o imzalar. Bayan Barton, odama gitmek istiyorum. Yeterince konuştunuz dedi ev sahibesinin can yoldaşı biraz sertçe. Şimdi dinlenme zamanınız, ilacınızı da alacaksınız. Yaşlı kadının kalkmasına yardım etti ve birlikte odadan koridora çıktılar. Thorpe hizmetçinin yaşlı kadına yatağına girmesi için emir verdiğini ve yaşlı kadının da ilaç alırken homurdandığını duyabiliyordu. Kısa bir süre sonra Bayan Barton misafir odasına geri döndü. Yatağına yatırdım, bir süre dinlenecek dedi. Thorpe üzüntülü olduğunu gösterir biçimde gülümsedi. Galiba başaramadım dedi üzülerek. Biliyor musunuz zaten elindeki senetler şirket yeniden canlanmadıkça pek değer taşımıyor. Şirketin yeniden canlanması için de çok para gerekli ve ortakların böyle bir canlandırmayı gerçekleştirmek için hazırlanıyorlardı. Kapıya doğru gitmek için yerinden kalktı. Sizi rahatsız ettiysem özür dilerim dedi Thorpe. Rahatsız edilmeye alıştım dedi Bayan Barton ama biraz yumuşamıştı. Uzun süredir onu rahatsız ettiklerine ötürü kimse özür dilememişti. Bir fincan çay içer miydiniz? Ben her gün bu saatte içerim. Bilinç altından gelen bir dürtüyle Thorpe Bayan Barton'ın bu önerisini kabul etti. Mutfakta oturup çay içerken Thorpe hiç yabancılık çekmedi. Battersea'deki annesinin mutfağına çok benziyordu. Bayan Barton, Bayan McAllister'ın sürekli sızlanmasından, huysuzluğundan, inatçılığından ve sağırlığından ötürü her şeyi yanlış anlayıp söylenmesinden söz etti. Söylediklerinizin çoğunu da duymadı Bay Thorpe. Hatta o eski canavarın anıtının dikilmesi konusunda söylediklerinizi bile. Thorpe şaşırmıştı. İşvereni onu dinlemediği zaman Bayan Barton kendi düşüncelerini açıkça söylüyordu. Siz ne derseniz onu yapıyor dedi Thorpe. Bir fincan daha çay içer misiniz diye sordu. Çay koyarken yavaşça, evet ben ne dersem onu yapar. Bana muhtaç, bunu biliyor. Eğer ben gidersem yerime hiç kimseyi bulamayacağını biliyor. Bugünlerde bu gibi işler için kolay kolay insan bulunmuyor. Onun istediklerini yapacak insan kalmadı dedi. Dayanılmaz bir hayat değil mi Bayan Barton? Yaşanılmaz bir hayat dedi sözü uzatmadan. Ama ne yaparsınız? Başımı altına sokacak bir dam, yiyecek birkaç lokma ekmek ve giyecek bir iki giysi. Yuvarlanıp gidiyorum, çekmek zorundayım. Dul olduğunuz için mi diye sordu Thorpe nazikçe. Evet. Duvar saatinin yanında asılı bulunan bir çerçevenin içinde Kraliyet Hava Kuvvetleri pilot üniformasını giymiş genç bir erkeğin fotoğrafı vardı. Koyun derisi ceketi, benekli atkısı ve yüzünde de gülümsemesiyle. İlk bakışta Martin Thorpe'a benziyordu. Oğlunuz mu diye sordu Thorpe. Bayan Barton başıyla onayladı ve fotoğrafa baktı. Evet, 1943'te Fransa'da düşürüldü. Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Üstünden çok zaman geçti, insan alışıyor. Öyleyse Bayan McAllister öldükten sonra size bakamayacak. Hayır. Peki kim bakacak? Başımın çaresine bakarım. Hiç kuşkusuz vasiyetinde bana bir şey bırakır. 16 yıldır ona bakıyorum.
Evet, elbette bırakır. Bundan hiç kuşkum yok.
Mutfakta bir saat daha oturdu ve karşılıklı konuştular. Evden ayrıldığında mutluluk içindeydi. Neredeyse mağazaların ve büroların kapanma saati gelmişti. Ama Torp köşedeki telefon kulübesinden Mancon'a telefon etti. 10 dakika içinde Andy'in arkadaşının isteğini yerine getirdi. West End'deki bir sigorta ajantası gece geç saate kadar bürosunda kalmayı ve ertesi gün saat 10'da Bay Torp'la görüşmeyi kabul etti. O perşembe akşamüstü Johann Schlinger uçakla Hamburg'dan Londra'ya geldi. O sabah telefon ederek görüşmek istediği kimseyi evinden aramış ve akşamüstü buluşmaya karar vermişlerdi. Irak elçiliğinden olan diplomatla akşam yemeği için saat 9'da buluştu. Pahalı bir yerde yiyorlardı ve Alman silah satıcısı diplomata içinde 1000 sterlin karşılığı Alman markı bulunan zarfı verince yemek daha da pahalıya mal oldu. Karşılığında Arap da ona bir zarf verdi. Schlinger zarfı açtı ve içindekileri kontrol etti. Elçilik kağıdına yazılmış bir mektup vardı zarfın içinde. İlgili makama diye başlıyor ve Irak hükümetinin Londra'da bulunan bir yetkilisi olarak İçişleri ve Polis Bakanlığı'nca istenen 400 bin adet 9 milimetrelik merminin Irak polis gücüne gönderilmek üzere Bay Johann Schlinger'e teslim edilmesini istiyordu. Belgenin altında Irak Cumhuriyeti'nin mührü, damgası ve diplomatın imzası vardı. Mühür ve damga büyükelçinin masasının üstünde duruyor olmalıydı. Diplomatın bunu nasıl aldığını merak ediyordu ama bir şey sormadı. Son paragrafta alınmak istenen malın Irak Cumhuriyeti için alındığı ve hiçbir durumda başka bir yere gönderilmeyeceği de yazılıydı. Bu bir kim kullanacak belgesiydi. Ayrıldıkları zaman Alman'ın ülkesine dönmesi için vakit çok geçti. Bu nedenle Schlinger o geceyi Londra'da geçirdi ve ertesi sabah geri dönmek için yola çıktı. Cuma sabahı 11'de Ketcha'nın telefonla Mark Vlaminck'i Ostende'deki barın üst katında bulunan dairesinden aradı. Kendini tanıttıktan sonra "İstediğim adamı buldun mu?" diye sordu. Belçikalıyı da daha önce telefonda dikkatle konuşması için uyarmıştı. "Evet, buldum," diye cevap verdi minik Mark. Yatakta oturuyordu ve yanında bulunan Anna gülümsüyordu. Bar genellikle sabaha karşı 3 ya da 4'te kapandığından öğleye kadar dinlenirlerdi. "Elindeki mallar hakkında iş görüşmesi yapmayı kabul etti mi?" diye sordu Shannon. "Sanırım kabul edecek," dedi Vlaminck. "Henüz bu konuyu onunla görüşmedim ama buradaki arkadaşlarımdan biri onun tanıdıkları aracılığıyla her tür görüşmeyi kabul edeceğini söyledi."
"Son konuşmamızda sözünü ettiğim mallar hala elinde miymiş?"
"Evet," dedi Belçikalı, "hala elinde."
"Güzel," dedi Shannon. "Onunla tanışmanın bir yolunu bul ve görüş. Sonra da sana gelen bir müşterinin ne istediğini açıkla. Önümüzdeki hafta sonunda müşteriyle görüşmeyi kabul etmesini iste. Müşterinin Brown adında iyi ve güvenilir bir İngiliz olduğunu söylersin. Nasıl davranacağını bilirsin. Onun bu işe ilgi duymasını sağla yeter. Müşterisinin yapacağı ilk görüşmede elindeki maldan bir örnek görmek istediğini söyle ve nasıl teslim edeceğini de öğren. Hafta sonuna doğru sana telefon eder, nerede olduğumu, ne zaman görüşebileceğimizi bildiririm, anladın mı?"
"Anladım," dedi Mark. "Önümüzdeki birkaç gün içinde bu işi hallederim ve görüşme gününü sana bildireceğim ama hafta sonunda olacağımı açıklarım." Geleneksel sözleri söyledikten sonra karşılıklı telefonları kapadılar. Öğleden sonra 2:30'da Shannon'ın dairesine Marsilya'dan bir telgraf geldi. Üstünde bir Fransızın adı ve adresi yazılıydı. Langarotti adama telefon edip Shannon'ı salık vereceğini bildiriyordu. Telgrafın sonunda ulaştırma için gerekli olan şirketin bulunmasının yakın olduğunu ve 5 gün içinde bu şirketin adıyla adresini göndereceğini yazmıştı. Shannon, Utah Hava Yolları'nın Piccadilly'deki bürosuna telefon ederek pazar günü gece yarısı Paris'in Le Bourget havaalanından kalkıp Afrika'ya gidecek uçağında kendisine bir yer ayırttı. Sonra BEA'ya bir telefon edip ertesi gün, cumartesi günü Paris'e gidecek ilk uçakta bir yer ayırttı. Akşamüstüne doğru her iki büroya uğrayarak bilet paralarını ödedi. Almanya'dan geri getirdiği 2000 sterlini bir zarfın içine, zarfı da el çantasının dibine koydu. İngiliz vatandaşlarının yurt dışına çıkarken yanlarında 25 sterlin nakit ve 300 sterlin seyahat çeki olarak 325 sterlinden daha çok para taşımaları hazine temsilcilerince hoş karşılanmıyordu. Öğle yemeğinden sonra Sir James Manson, Simon Andy'ni odasına çağırdı. Shannon'ın raporunu okumuş, böylesine hızlı çalışmasına hayret etmişti. Hesapları kontrol etmiş ve harcamalara aklı yatmıştı. Onu bundan daha çok mutlu eden başka bir şey vardı. Uzun süredir sigorta ajantasıyla birlikte olan Martin Thorpe'un telefonu. "Önümüzdeki hafta Shannon'ın yurt dışında olacağını söylüyorsun," dedi odasına giren yardımcısı Simon Andy'ine.
"Evet Sir James, haftanın büyük bir bölümünü yurt dışında geçirecek."
"İyi,
Er ya da geç yapılması gereken bir iş var ve şimdi de yapılabilir. Afrika'daki temsilcilerimiz için kullandığımız iş sözleşme belgelerinden bir tane al. Mencon yazılı yerine bir beyaz kağıt yapıştır, üstüne Bormak yaz. Bu belgeyi Antoine Bobby'nin bir yıl süre ve 500 sterlin maaşla Batı Afrika temsilcimiz olduğunu kabul ettiğini gösterir biçimde doldur. Bunu yapınca getir bana göster.
Bobby, yani Albay Bobby mi demek istiyorsunuz diye sordu Andy'in.
Evet, o Bobby. Müstakbel Zangaro başkanının bir yere kaçmasını istemem. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yola çıkıp albayla görüşmek için Cotonou'ya gideceksin. Onun iş yeteneğine hayran olduğunu söyleyerek temsilcisi olduğum Bormak Ticari Şirketi'nin Batı Afrika danışmanlığını kabul etmesini rica edeceksin. Onu ikna etmen gerekiyor. Merak etme, ne Bormak'ın ne olduğunu ne de senin bu şirketin gerçek temsilcisi olup olmadığını öğrenmeye kalkar. Bu tür adamlar hakkında kesin olarak bildiğim tek şey varsa o da hepsinin yüksek maaşa dayanamamalarıdır. Eğer para açısından biraz sıkıntı içindeyse bu öneriye balıklama atlar. Ona görevini sonra bildireceğini, şimdilik tek koşulun 3 ay ya da sen onu arayana kadar Dahomey'deki evinden ayrılmaması olduğunu söyleyeceksin. Eğer olduğu yerde beklerse maaşından başka bir de ikramiye vereceğini söyle. Maaşı Dahomey frankı olarak ona gönderilecek. Ne olursa olsun asla toptan ödeme yapılmayacak. Parayı aldıktan sonra kaçabilir. Son bir şey daha, sözleşmeyi hazırladığın zaman belgede yaptığın değişikliklerin belli olmaması için fotokopisini çıkar ve giderken yanında yalnızca fotokopileri götür. Sözleşmenin tarihindeki yılın son rakamının bulanık olmasına dikkat et. Bunu kendin yapabilirsin. Talimatı alan Andy'in gidip Albay Antoine Bobby'nin sahte iş sözleşmesini hazırlamaya başladı. O cuma günü öğleden sonra 4'te Torp elinde Bayan Barton'ın tanıklığı altında Bayan McAllister'ın imzaladığı 4 senet transfer belgesiyle Kensington'daki can sıkıcı evden çıktı. Aynı zamanda yanında yaşlı kadının Dundee'deki vekili Bay Dalglish'e hitaben yazıp imzaladığı ve kimliğini gösterdikten sonra belirtilen miktardaki para karşılığı çeki verecek olan Bay Torp'a pay senetlerini vermesini isteyen bir de mektup vardı. Senet transfer belgelerinde alıcı adı haneleri boştu ama Bayan McAllister bunu fark etmemişti. Bayan Barton'ın bavullarını toplayıp gideceğini söylemesi aklını başından almıştı. Hava kararmadan Zwingli Bankası aracılığıyla kurulacak şirketin ortakları olan Adams, Ball, Carter ve Davies'in adları belgelerdeki boş bırakılan yerlere yazılmıştı. Pazartesi günü Zürih'e götürülecek olan belgeler tamamlanıp yanlarına Dr. Steinhofer'ın imzasını taşıyan ve 4 adamın hesabından çekilen paraların karşılığı 4 çekte eklendikten sonra İsviçre'den geri getirilecekti. 4 kişiden her biri toplam pay senetlerinin %7,5'una sahip olacaktı. Bir pay senedinin değeri senet borsasında 1 şilin 1 peni gösterildiği halde Sir James Manson'a 2 şiline 300 bini toplam olarak 30 bin sterline mal oldu. Sir James Manson'ın 3 değişik bankadan çekilen toplam 30 bin sterlini de Bayan McAllister'ın yaşlı can yoldaşının son günlerini rahat ve huzur içinde kaygıdan uzak geçirmesi için bir bankaya yatırıldı. Yaptığı iş karşılığı verilen parayı Torp hiç de çok bulmuyordu. Daha da önemlisi bu işin izlenemeyecek olmasıydı. Torp'un adı hiçbir belgede geçmiyordu. Yaşlı kadına bağlanan ömür boyu aylık gelir bir hukuk danışmanınca verilecekti. Ve hukuk danışmanları da ağızlarını sıkı tutmak için para alırlardı. Torp Bayan Barton'ın da bir şey söylemeyecek kadar akıllı olduğundan kuşkulanmıyordu. Aslında korkulacak bir şey yoktu. Çünkü yasa dışı bir şey yapmamışlardı.